Ayrım 52. Kızıl Gökler Altında Kızıl Denizler. Scott Lynch. Sayfa 475. Loki. Niyetiniz ne olursa olsun bu savaş kapınıza dayanacak. Stragos'un elinde sizden başka bir çare yok. Amaçlarına uyan tek hasım sizsiniz. Stragos sırf Jerome'u ve beni oyuna sokabilmek için daha şimdiden bir gemiyi, tecrübeli bir seyir subayını, bir kadırgaya yetecek kadar mahkumu ve prestijinin hatırı sayılır bir kısmını feda etti. Biz burada bulunduğumuz ve sen bize yardım ettiğin sürece Stragos'un planlarının hangi safhada olduğunu bileceksin. Çünkü o planları buradan yürütüyor olacağız. Bizi göz ardı edersen Stragos'un bundan sonra neyi deneyeceğine dair hiçbir fikrin olmayacak. Tek bildiğim başka planlar da kuracağı ve sen onları öğrenemeyeceksin. Seninle işbirliği yapmak ve Stragos'un amaçlarına ulaşmasını sağlayacak kadar Tal Verrar'ı kışkırtmak bana ne fayda getirir dedi Zamira. 7 yıl önce filosunu alt edemedik, üstelik sayımız şimdikinin 2 katıydı. Silah sen değilsin ki karşılığını verdi Loke. Jerome ve benim Stragos'a erişimimiz var. Tek ihtiyacımız olan şey zehre bir çözüm. Ondan sonra o pezevengi donunun içine kaçmış bir akrep gibi can evinden vuracağız. Bunun gerçekleşmesi için gemimi, mürettebatımı ve çocuklarımı gücümün çok ötesindeki bir düşmanın önüne atmamı mı gerekiyor? Pirinç denizinden sürekli değişen bir masal krallığı gibi bahsediyorsun Zamira. Fakat Hovarda limanına göbeğinden bağlısın ve sen de bunu biliyor olmalısın. Dünyadaki herhangi bir limana gidip para kazanabileceğinden şüphem yok. Ama burada yaşadığın gibi başka bir yerde de yaşayabilir misin? Mallarını ve ele geçirdiğin gemileri burada olduğu kadar kolayca satabilir misin? Mürettebatına bu kadar düzenli ödeme yapabilir misin? Suları ve diğer kanun kaçaklarını bu kadar iyi tanıyabilir misin? Herhangi bir devletin donanmasına buradakinin yarısı kadar uzak kalarak ticaret yollarında kol gezebilir misin? Bu yıllardır yaptığım en tuhaf konuşma dedi Zamira şapkasını tekrar başına geçirerek. Ve muhtemelen birinin benden istediği en tuhaf şey, dediklerinden herhangi birinin doğru olup olmadığını bilmem mümkün değil. Ama Hovarda limanı da dahil, diğer her şey yok olsa bile bu gemiyi ve ne kadar hızlı kaçabildiğini iyi biliyorum. Bu da bir seçenek elbet. Bana aldırış etme. Stragos bir savaş veya savaşa benzer bir şey çıkarmanın başka bir yolunu bulana kadar bekle. Sonra da kaç git. Başka bir denize, daha zor bir yaşantıya. Arhon'un donanmasını alt edemeyeceğini kendi ağzınla söyledin. Silah kullanarak Stragos'la başa çıkamazsın. O yüzden şunu bir düşün. Diğer her seçeneğin elinde sonunda geri çekilmekle ve ricatla sonuçlanacak. Jerome ve ben elde edebileceğin yegane saldırı yöntemini temsil ediyoruz. Senin de yardımınla Arhonluğu ebediyen yok edebiliriz.
Nasıl?
İşte o henüz belli değil.
Bu muhtemelen şimdiye kadar söylediğin en az güven verici.
Elimizde başka hiçbir şey yoksa bile diye kadının sözünü kesti Loki. Tal Verrar'da Arhon'a karşı çıkan güçlü çevreler olduğunu biliyoruz. Jerome ve ben onlarla temas kurabilir, onları da bir şekilde bu sürece dahil edebiliriz. Arhonluk ortadan kalkarsa Tal Verrar'ın kesesi tamamen Priori'nin eline geçer. Onların da isteyecekleri son şey başka bir popüler askeri kahraman yaratabilecek lüzumsuz bir savaşa girmek olur.
Burada gemimin kıçında Tal Verrar'dan haftalarca uzaklıkta dururken nasıl oluyor da şehrin tüccarlarıyla ve siyasetçileriyle gizli kapaklı işler çevirebileceğinden bu kadar emin konuşabiliyorsun?
Sahtekarlıktan iyi anladığımı kendi ağzınla söyledin. Sıklıkla bunun kayda değer tek becerim olduğunu düşünmüşümdür.
Ama...
Drakasha, bu tahammül edilecek gibi değil. Loki ile Zamira aynı anda hızla sese doğru döndüklerinde Alime Treganni'yi güverte merdiveninin başında durduğunu gördüler. Bastonun yanında olmayan yaşlı kadın topallayarak onlara doğru yürüdü. Öne uzattığı kollarında kabuklu ve çok bacaklı bir şey kıpırdanıyordu. Fener ışığında parıldayan ve bir kabusu andıran simsiyah yaratık kendi ebatlarında bir örümcekti. Hekim onu karnı öne bakacak şekilde ileri uzattı ve hayvanın ışıltılı dişleri hışımla oynadı.
''Tanrılar aşkına sahiden de öyle'' dedi Loki.
Zekassis kafesinin dışında ne arıyor Tregane?
Teğmenin olacak o kadın kameralarımızı ayıran paravana bir saldırı başlattı diye tısladı Tregane. Tahammül edilemeyecek bir gürültü ve patırtıyla tepinmeleri sırasında kafeslerden sadece tekini kırdığı için çok şanslı. Bu masum hanımı zamanında zapt edebildiğim içinse daha da şanslı.
Yani bir dakika, o şeyi kendi kameranda mı tutuyorsun? Yarattığın gemide özgürce gezinmediğini öğrenmek Loke'nin içini rahatlattı ama sadece birazcık.
Yara ipeğinin nereden geldiğini sanıyorsun Ravel? Büzülmeyi bırak, Zekassis narin ve ürkek bir yaratıktır.
Tregane dedi Drakash'a, bir hekim olarak yetişkin bir kadının flört etme davranışlarına aşinasındır herhalde.
Evet ama bunun kafamdan 6 adım uzaklıkta gerçekleşmesi katlanılmaz bir ihlal.
Bence asıl Ezri'yi tam da şu anda rahatsız etmek katlanılmaz bir ihlal olacaktır Tregane. Koridorun karşısındaki serdümen kamerası kilitli değil. Marangoza Zek için geçici bir barınak yaptırt ve hamağını Gwilym'in odasına kur.
Bu rezaleti unutmayacağım Drakash'a.
Evet, sadece 10 dakikalığına, yani tüm dikkatini başka bir saygısızlığa verene dek.
Eğer Delmasro tepinmeleri sırasında kendini yaralayacak olursa dedi Tregane burun kıvırarak, onu tedavi edecek başka bir hekim bulsun. Ayrıca sargıları için gereken ipeği de kendi karnından.
Ezri'nin karnının şu an başka bir şeyle meşgul olduğundan eminim Alime. Lütfen o şeye bu gece kalabileceği bir barınak yapacak birini bul. Durumun aciliyetini belirtmek için fazla bir şey söylemeye gerek duymayacaksın.
Tregane duruma itiraz edercesine bacaklarını oynatan yaratıkla beraber ışınla uzaklaşırken Loke de bir kaşı kalkık vaziyette kaptana doğru döndü.
Böyle birini nereden bul?
Nikora kraliyet ailesine küstahlık etmenin cezası demir bir kafeste açlıktan ölmeye terk edilmektir. Biz Nikora'dan mal kaçırıyorduk. Tregane ise asılı bir kafeste ölüyordu. Çoğu zaman onu kurtardığım için pişmanlık duymam.
Neyse, asıl konumuza dönelim.
Delice teklifine mi?
Gemini Talverrar limanına yanaştırman gerekmiyor Zamira. Bana Stragos'tan birkaç aylık müsamaha kazanmamı sağlayacak bir şey ver yeter. Talverrar yakınlarında bir iki gemiyi yağmala. Çabuk ve kolay şeyler. Borda'dan yukarı tırmanacak ilk iki kişinin ben ve Jerome olacağını biliyorsun. Sadece bırak şehre dönüp biraz panik yaratsınlar. Sonra da bir gece vakti bizi filikalardan biriyle yolcu et ve işimizi halletmemizi bekle. Biz de durumu lehimize çevirmek için daha iyi bir fikirle geri gelip...
Yani Verrar bayrağı taşıyan gemilere saldırayım, sonra da sen filikayla karaya çıkabilesin diye şehre yaklaşayım, öyle mi? Kelleme 5000 solari ödül biçilmişken demir atıp bekleyeyim ve...
Bak... Şüphe çekmeme neden olacak diğer tüm hareketlerime rağmen şu anda bana çok büyük haksızlık ediyorsun Zamira. Madem Jerome ile benim tek arzumu sadece Talverrar'a geri dönmekte, o halde neden bu sabahki çatışmada canımızı tehlikeye attık? Ve madem seni kandırmaya yahut gözetlemeye devam etmek istiyordum, o halde neden priori casusları olduğumuza yönelik varsayımından yararlanmadım?
Jerome ve ben bu sabah tanıştık. Eğer beni ambardan çıkarmadan önce Jabril'le yeteri kadar konuştuysan, 13.'nün yani Madrabaz bekçinin bir rahibi olduğumu biliyorsundur. Siz 3 aşağı 5 yukarı bizim insanlarımızsınız, bizim türümüzdensiniz. Bu bizim için bir münasebet meselesi. Jerome size doğruyu söylememizde, size birer enayi değil de müttefik gözüyle bakmamız konusunda ısrar etti. Maalesef o sırada onunla hemfikir olamayacak kadar öfkeliydim. Ama Jerome haklıydı ve bunu duygusal davrandığım için değil, doğru olduğu için söylüyorum. Bizden yardımını esirgediğin takdirde bu işin altından kalkabileceğimizi sanmıyorum. Eğer yardım etmek istemez ya da edemeyecek durumda olursan da sanırım başına bir sürü dert açılacak, hem de çok yakında.
Drakash'a sağ elini meçlerinden birinin kabzasına koyup gözlerini kapadı. Çok yorgun ve sıkkın bir hali vardı.
Diğer tüm meseleler bir yana dedi en sonunda. Her şeyden evvel Hovarda limanına yanaşmamız lazım. Satacak kargomuz, satın alacak ihtiyaçlarımız, elden çıkaracak bir ganimetimiz ve buluşacak bir mürettebatımız var. Oraya birkaç gün sonra ulaşacak ve orada birkaç gün geçireceğiz. Söylediklerini düşüneceğim. Oradaki işimiz bittikten sonra sana öyle veya böyle bir cevap vereceğim.
Teşekkürler.
Demek adın Leo Canto.
Sen bana Ravel demeyi sürdür dedi Locke. Böylesi herkes için daha kolay.
Öyle olsun. Şu an Şen Vardiyadasın ve yarın öğleden sonraya kadar görev vardiyalarına katılmayacaksın. Bu geceyi iyi değerlendirmeni öneririm.
Locke mavi şarapla dolu deri tulumuna bir göz attı. Ansızın birkaç tane daha yuvarlayabileceğini ve belki bir iki saatliğini kendine bir zar oyununa kaptırabileceğini düşündü. Tanrılar izin verdiyse zaten değerlendirdim. İyi geceler Kaptan Drakasha.
Locke bunun ardından orkidenin kuyruğunda gezen canavarı sessizce seyretsin diye kadını Morfidar'da yalnız bıraktı.
8. kısım.
Acıdı mı diye fısıldadı Ezri bir parmağını Jan'ın terden yapış yapış göğsünde gezdirerek.
Acımak mı? Yukarıdaki tanrılar aşkına kadın. Hayır, bu çok...
Onu kastetmedim. Ezri genç adamın karnından başlayıp sağ göğsünün altına dek uzanan kıvrımlı yara izini dürttü. Bu.
Ah oh hayır harikaydı. Birileri bir çift hırsız dişiyle üstüme yürüdü. Güzel bir bahar günündeki sıcak bir esinti gibiydi. Her saniyesine bayıl. Of!
Kötü herif. Bu kadar sivri dirsekleri nereden buldun? O şeyleri bir bileği taşına mı sürtüyorsun yoksa? Of!
Ezri kamarasındaki boş alanın çoğunu işgal eden yarı ipek hamak da Jan'ın üstünde yatıyordu. Hamak genç adamın ancak ucu ucuna sığabileceği uzunlukta ve kollarını iki yana açarak rahatça kaplayabileceği genişlikteydi. Başının üstüne kaldırdığı kolu geminin sancak tarafındaki duvara sürtüyordu. Sikke ebatlarındaki simyasal bir aygıt gümüş renkli soluk bir ışık temin ediyordu. Ezri'nin cadı tahtası kadar kara bukleleri yer yer parıldıyor, dağınık saç telleri mehtaptaki örümcek ağları gibi ışıldıyordu. Jan ellerini o nemli ormanda gezdirerek tırnaklarıyla kadının kafa derisine masaj yaptı ve Ezri hoşnut bir gevşeme iniltisiyle kaslarını iyice serbest bıraktı. Kamaradaki hareketsiz hava ter kokusuyla ve birlikte geçirdikleri o sonu gelmez, hummalı iki saatten kalan ısıyla doluydu. Jan o anda içerisinin altüst durumda olduğunu ilk kez fark etti. İkisinin de giysileri karmakarışık bir halde etrafa saçılmıştı. Ezri'nin silahları ve az sayıdaki eşyası bir deniz yolculuğu karşısında karşınıza çıkabilecek tehlikeler misali güverteye dağılmıştı. Tavan kirişine içinde birkaç kitap ve tomar barındıran bir file asılmıştı. Kameranın kapısına doğru eğik durması tüm geminin hafifçe iskele tarafına yattığını gösteriyordu. Ezri diye mırıldandı genç adam, sollarındaki duvarı teşkil eden ve bir brandadan ibaret olan paravana bakarak. Bir çift iri, bir çift de ufak ayak onu epeyce göçertmişti.
Ezri, az evvel neredeyse tekmeleyerek içine daldığımız kamera kimindi?
Ah, Alime Tregani'nin, sana saçlarıma masaj yapmaktan vazgeçmeni kim söyledi? Ah, işte bu daha iyi.
Sence bize kızar mı?
Her zamankinden çok mu demek istiyorsun?
Ezri esneyip omuz silkti.
O da kendine bir sevgili bulup paravanı gerisin geri tekmelemekte serbest. Şu an diplomatik davranamayacak kadar meşgulüm.
Kadın onun boynunu öpünce Jan hafifçe ürperdi.
Hem zaten gece henüz sona ermedi. Eğer her şey istediğim gibi giderse o kahrolası şeyi tekmeleye tekmeleye hepten yıkabiliriz.
Öyleyse istediğin olacak dedi Jan kadının ağırlığını nazikçe kaydırarak yüz yüze bakacak şekilde yan yana yatmalarını sağlayarak.
Ellerini olabildiğince dikkatli bir şekilde kadının kollarındaki sert sargılarda yani çıkarmayı göze alamadığı yegane şeyde gezdirdi. Sonra da yanaklarına ve saçlarına dokundu ardından dudakları henüz birbirleri için keşfedilmemiş birer bölge olan sevgililerin yapacağı şekilde ebedi bir an boyunca öpüştüler.
Şerom diye fısıldadı kadın.
Hayır, bana bir iyilik yap Ezri. Baş başayken bana asla öyle deme.
Niye?
Gerçek adımı kullan.
Jan teğmeni boynundan öptü ve dudaklarını onun kulağına dayayıp fısıldadı.
Jan
diye tekrarladı kadın. Tanrılar aşkına evet tekrar söyle.
Jan Esteban Tannen, bunu sevdim.
Yalnız ve yalnız senindir diye fısıldadı Jan.
Karşılığında ben de sana bir şey vereyim dedi kadın. Ezriyane Dastiri de la Mastron. Nikora'nın Masbron hanesinden Ezriyane hanım.
Sahi mi? Yoksa toprak sahibi misin?
Sanma. Evden kaçan kız çocuklarına genelde miras bırakılmaz.
Jan'ı yeniden öptü, sonra da parmak uçlarıyla onun sakalını sıvazladı.
Hatta anneme ve babama bıraktığım o veda mektubundan sonra en kısa sürede evlatlıktan reddedildiğime eminim.
Tanrım, üzgünüm.
Üzülme. Ezri parmaklarını genç adamın göğsüne indirdi. Olur böyle şeyler, hayatına devam eder gidersin. Orada burada unutmana yardım edecek şeyler bulursun.
Aynen öyle diye fısıldadı Jan. Sonrasında uzunca bir süre konuşamayacak kadar meşgul oldular. 9. Kısım. Loki'yi gördüğü birbirinden canlı rüyalardan birkaç şey birden çıkardı. Günün yükselen ısısı, 3 maşraba şarabın mesanesinde yarattığı basınç, etrafındaki akşamdan kalma adamların iniltileri ve ensesinde uyuyan küçük ama ağır yaratığın keskin pençeleri. Alime Treganne'nin örümceğinin bulanık anısı aniden kafasında canlanınca korku dolu bir nida attı ve kendisine tutunan şeyi kavrayarak yerde yuvarlandı. Gözlerindeki mahmurluğu geçirmek için onları birkaç defa kırpıştırdığında kendini bir örümcekle değil de dar suratlı ve siyah kürklü bir kediyle boğuşurken buldu. ''Baba ne demek oluyor böyle?'' diye söylendi.
''Miyav!''
karşılığını verdi kedi yavrusu. Gözlerini onunkilere kilitleyerek, yaratığın yüzünde tüm kedi yavrularında rastlanan o ifade, vaktinin gelmesini bekleyen bir zorbanın bakışları vardı. ''Keyfim yerindeydi ve sen kıpırdamaya cüret ettin.'' diyordu o zümrüt yeşili gözler. ''Bu yüzden öleceksin.'' 1-2 kiloluk kütlesinin sert bir darbeyle Loki'nin boynunu kırmaya yetmeyeceğini anlayan kedi, patilerini onun omuzlarına koydu ve salya kaplı burnunu genç adamın dudaklarına sürtmeye başladı. Loki irkildi.
''O asil!'' dedi solundaki biri.
''Asil mi? Soytarı demek daha doğru olur.'' Loki kedi yavrusunu tehlikeli bir simyasal aygıtmışçasına koltuk altına kıstırdı. İnce ve ipeksi bir kürkü olan hayvan yüksek sesle mırıldamaya başladı. Az önce konuşan kişi Jabril'di. Loki onun çırılçıplak bir vaziyette sırt üstü yattığını görünce kaşlarını kaldırdı.
''Adı dedi Jabril, asil. Boğazında beyaz bir leke var ve de ıslak bir burnu değil mi?''
Ta kendisi.
Asil, anlaşılan seni sahiplendi Ravel ama ironik bir durum, ne dersin?
Hayatımın amacı nihayet gerçekleşti.
Loki yarısı boş kasar altını gözden geçirdi. Yeni orkidelilerden pek çoğu yüksek sesle horluyor, bir ikisi emekleyerek ayağa kalkmaya uğraşıyor ve en az biri kendi kusmuğundan mışıl mışıl uyuyordu. Ya da en azından Loki uyuduğunu farz ediyordu, Jan görünürde yoktu.
''Gecen nasıl geçti Ravel?''
Jabril iki dirseğini birden kullanarak belini doğrulttu.
''Sanırım iffetliydi.''
''Taziyelerimi kabul et.'' Jabril gülümsedi. ''Mavi postadan Malakaslı ile hiç tanıştın mı? Hani kızılımsı saçları ve parmaklarında hançer dövmeleri olan kadınla?'' ''Tanrılar aşkına, sanırım insan değil.''
''Kutlamadan erken ayrıldığınızı söyleyebilirim.''
''Evet, Malakaslı'nin bazı talepleri vardı ve de bazı dostları.''
Jabril sağ eliyle şakağını ovuşturdu.
''Kırmızı postadaki Porsun, sol elinde hiç parmak bulunmayan şu herif, tanrılardan korkan aşmer delikanlılarına öyle numaralar öğrettiklerine hiç haberim yoktu. Vay be!''
''Delikanlılar mı? Senin, ah, o tür avlar peşinde koştuğunu bilmiyordum.''
''Evet, şey, anlaşılan her şeyi bir kez denemekten yanayım.'' Jabril sırıttı. ''Veya görünen o ki 5-6 kez.''
Karnını kaşıdı ve giysilerinin yokluğunu ilk defa fark eder gibi gözüktü.
''Kahretsin, daha düne kadar bir pantolonumun olduğunu hatırlar gibiyim.''
Loki birkaç dakika sonra koltuk altındaki Asil'le beraber gün ışığına çıktı. Genç adam gerinip esnerken kedi de aynını yapıp onun elinden kurtulmaya ve muhtemelen tekrar ensesine tırmanmaya çalıştı. Loki minik yaratığı havaya kaldırıp ona dik dik baktı.
''Sana bağlanmayacağım.'' dedi. ''Git salyalarını paylaşacak başka birini bul.''
Küçük yaratığa karşı yapacağı en ufak bir kötü davranışla denize atılacağını iyi bilen Loki onu yere bıraktı ve çıplak ayağıyla hafifçe dürttü.
''O kediye emir verme yetkin olduğundan emin misin?''
Loki dönüp baktığında baş kasarası merdiveninde duran Jan'la karşılaştı. İri yarı adam üstüne bir tünik geçirmeyi daha yeni tamamlamıştı.
''Dikkatli davranmanda yarar var. Postalardan birine mensup olabilir.''
Eğer bir rütbe belirtebilseydi sanırım kendini Drakasha ile 12'li arasında bir yere koyardı. Lokya dostunu bir müddet süzdü.
Selam. Merhaba.
Bak eveleyip geveleyerek hıyarlık ettim demenin bir sürü usandırıcı yolu var ve o mavi şarabın etkisini hala üzerimde hissediyorum. O yüzden gel...
Üzgünüm dedecan.
Hayır, onu söylemek bana düşer.
Sanırım yine sivri dillerimizi bulup çıkardık değil mi?
Çatışmaya girmeden insanlığı yaratmadığı tek bir etki varsa o da sinirleri yatıştırmaktır. Söylediklerin yüzünden seni suçlamıyorum.
Bir şeyler düşünebiliriz dedecan usulca ve ivedice. Kafa kafaya veririz. Senin o tür biri olmadığını... niyetim sana hakaret etmek...
Hak ettim ve haklıydın. Dün gece Drakasha ile konuştum.
Öyle mi?
Onu anlattım. Loki yüzünü buruşturdu, tekrar gerindi ve bu hareketini bir dizi el sinyalini saklamakta kullandı. Onu izleyen Jean'ın kaşları yavaş yavaş havaya kalktı. Bağlı büyücülerden, günahhaneden, Kamor'dan, gerçek adlardan bahsetmedim. Geriye kalan tüm gerçekleri anlattım.
Cidden mi diye sordu Jean.
Evet, Loki bakışlarını yere çevirdi.
Haklısın dedim ya. Peki Drakasha duyduklarını nasıl?
Loki zar atarmış gibi yapıp omuz silkti. Her şeyden önce Hovarda limanına uğrayacağız dedi. Halledecek angaryalarımız var. Onun ardından Drakasha bize haber vereceğini söyledi.
Anlıyorum yani.
İyi bir gece geçirdin mi?
Tanrılar aşkına evet.
Güzel şey dün söylediklerim hakkında.
O konuyu açmana gerek yok.
Var. Dün edebileceğim en aptalca lafı ettim. En aptalca ve haksızca. Çok uzun bir zamandır umutsuz olduğumun ve bunu üzerimde bir zırh gibi taşıdığımın farkındayım. Yaşadığın mutlulukları kıskanmıyorum. Tadını çıkar.
Çıkarıyorum dedi Jean. İnan bana çıkarıyorum.
İyi. Ben örnek almak isteyeceğim biri değilim.
Ah şey.
Her şey yolunda efendi Valora. Loki gülümsedi ve dudaklarının kenarlarının kendiliğinden yukarı kıvrıldığını hissederek sevindi. Ama bahsettiğim şu şarap var ya...
Şarap mı? Yoksa...
Hela halatları Jerome, mesanem patlamadan önce işemem lazım, merdivenin önünde duruyorsun.
Ah, Jean aşağı inip dostunun sırtına bir şaplak attı. Kusura bakma, git ihtiyacını gider kardeşim.
52. ayrımın sonu. Sayfa 485.